Evet, ben de sizleri sevgiyle selamlıyorum, Sami gibi. Gerçekten seviniyorum, aramızda Hatice tekrar bulunuyor. Sağlıklı bir şekilde aramıza döndü. Ve seviniyoruz, yeni bir kız kardeş aramızda. Bir Alman kız kardeş aracılığıyla aramıza katılabildi. Umarım kendisi hoşnut kalır. Bu atmosfer onu fazla sıkmaz. Onu teselli eder. Öyle ki sonraki pazarlar tekrar gelme arzusu, isteği içerisinde olur. Çünkü her ne kadar içinde bulunduğumuz inanç bir din olarak empoze edilmeye çalışılsa da, insanlarca anlatılmış olsa da, içinde bulunduğumuz inanç bir din olmadığını ben her zaman yeri geldiğinde vurguluyorum, bir yaşam tarzı olduğunu. Çünkü Rabbimiz hiçbir şekilde İsa Mesih'in öğretişlerine baktığımız zaman, anlatımlarına baktığımız zaman, hiçbir şekilde ben bir din getirdim, benim getirdiğim din en iyi en iyi dindir, bu dinin ardından gidin, bu din çok güzeldir diyerekten bir din reklamı yapmadı. Ama özellikle üç gerçeğin altını önemli çizdi. Yol benim dedi, gerçek benim dedi, yaşam benim dedi. Demek ki Mesih'te olmak, İsa'ya evet demek bir yaşam biçimidir. Onun ardından gitmekle biz yepyeni bir yaşamın içerisine girmiş, adım atmış oluyoruz sevgili kardeşler. O açıdan eğer bir din olmuş olsaydı zaten bir dinimiz vardı hepimizin, değil mi? İslam'dan gelen kişileriz ve ikinci bir dine ihtiyacımız yok kesinlikle. Ama biliyoruz ki bizim şu an evet dediğimiz inanç kesinlikle bir yaşam biçimidir. Onu büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, arzuyla onu izlememiz, onun ardından gitmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Evet, Sami aslında güzel bir açılış yaptı. Çok iyi bilinen konu ile sevgi konusunu burada dile getirdi. Gerçekten doğrudur. Kutsal kitap bir aşk kitabıdır ama aynı zamanda da yargı kitabıdır. Çünkü eğer aşk kitabı olmasaydı, seven Tanrı olmasaydı yargı da olmazdı. Çünkü sevgiyle yargı iç içe olan, birbirini tamamlayan konular. O açıdan sevgi konusunu ele alırken düşündüm, aslında bugün sizlerle paylaşacağım konuya bir destek oldu benim için. Çünkü ele aldığım konu içerisinde Rabbin bize vermiş olduğu sevgi bize bambaşka bir görüş açısı sağlıyor. Yani insanlara bakışımızı, sorunlara bakışımızı ve olaylara yaklaşımımızı tamamen değiştiriyor. Bu sevgi bizlerde olağanüstü bir şekilde fark yaratıyor sevgili kardeşler. Onun için inanıyorum ki her zaman olduğu gibi paylaşacağım konuyu bilmiyordu. Ama yine de görüyoruz ki Tanrı'nın ruhu aynı ve aynı biçimde bizleri bu güzel pazara hazırlıyor. Onun için sevinelim ki Tanrı tarafından sevilenleriz. Onun için Tanrı'nın sevgilileriyiz aslında. Onu söylemek de yanlış olmaz. Ben Tanrı'nın sevgilisiyim aslında. Çünkü neden? Kilise bir gelin olaraktan Tanrı görüyor. O gelini gelip bir gün alacak. Sevgilisini gelip bir gün alacak. Değil mi? Ne zaman alacak onu tam olaraktan bilmiyoruz. Ama o arzu içerisinde, istek içerisinde olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Biliyorsunuz geçen pazar hangi konuyu ele almıştım? Hemen hatırlayacaksınız değil mi? Dilek çok teşvik olmuştu. O hemen söyleyecek. Güven. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güven konusunu ele aldım. Değil mi? Çok kolay bir ifade. Hatta gerçekten Tanrı'ya güveniyor musunuz diye bir soru sormuştum. Hepinizden tabii evet yanıtını almıştım. Ama biraz böyle içerilere, derinlere girdiğinde o güven %50'lere kadar düşmüştü. Değil mi? Bazı kardeşler %50 olarak da ifade etmeye başladı. O kadar kolay değil. Değil mi? Çünkü insanın doğası güvenmeye müsait değil. Her zaman kanıt arayan varlıklarız. Her zaman ispat arayan varlıklarız. O açıdan güvenmek o kadar kolay olsaydı herhalde bizim hayatımız çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Tam olarak güvenmediğimiz için, tam olarak Tanrı'ya sımsıkı sarılmadığımız için gerçekten zaman zaman kafa üstü gelebiliyoruz. Bazen iyidir kafa üstü gelmek. Çünkü Tanrı'ya ne kadar daha çok ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Ben şahsen ne zaman sorunlarım varsa, ne kadar sıkıntılarım varsa, ne kadar sorunlar içerisinde boğuşuyorsam o oranda görüyorum ki benim Tanrı'ya daha çok ihtiyacım var. Aslında zorluklar arttıkça Tanrı'ya daha çok yaklaşmamız gerekiyor. Doğru mu? Bu kesin, kesin bir gerçek sevgili kardeşler. Onun için düşündüm. Aslında her zamanki gibi Luka kesiminden size devam edecektim. Ama belki büyük bir olasılıkla haftaya devam ederiz. Ya da ondan sonraki hafta devam ederiz. Bilemiyorum ama bugün konu korkular. Korkularımız üzerinde olacak. Yani korkunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Bana şunu söyleyebilecek olan var mı? Ben hiç korkmuyorum. Benim hayatımın hiçbir alanında korku yok. Korku nedir? Bilmiyorum. Diyebilen var mı aramızda? Değil mi? Korkusuz olan, herhalde korkusu olmayan hiçbir can bırak bizim aramızda, dünyanın hiçbir yerinde ben korkmuyorum deseler bile korktuğuna inanıyorum. Her can korkuyor. Her insanın değişik şekillerde korkusu var. Yani bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Korkuların cirit attığı, bol olduğu bir dünyada yaşıyor olduğumuzdan dolayı ben korkmuyorum ifadesini kullanmak yerinde bir ifade olmaz. Doğru mu? O zaman 2. Timoteos 1. bölüm 7 ve 8. ayetleri okuyalım. 2. Timoteos 1. bölüm 7. ve 8. ayetler. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, Sami'nin ifade ettiği sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten ya da onun uğruna tutuklu olan benden utanma. Bunu kim söylüyor? Paulos Timoteos'a, genç hizmetçi Timoteos'a söylüyor. Tanrı'nın gücüyle diyor, müjdenin uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. 2. Timoteos 1. bölüm 7. ayetten 8. ayet. 7 ve 8. İşaret ederdi diye düşündüm ama etmedi, hayret. Evet. Hepimizin korktuğu bir şeyler vardır. İçinde yaşamakta olduğumuz bu yer yuvarlağında. Küçükken yükseğe çıkmaktan çok korkardım. İzmir fuarını belki duydunuz, çok meşhur. Enternasyonel bir fuar, uluslararası bir fuar. Her yıl bir ay açık kalıyor. O fuarın içerisinde bir kule var. Yaklaşık 240 ya da 250 metre yüksekliğinde. Ve bu kulenin üstünde paraşüt var. Bir ipe bağlı, kontrol edilebilir bir paraşüt. Oradan bağlıyorsunuz kendinizi. İsteyen oradan kendini aşağı atıyor. Kontrollü bir şekilde aşağı iniyorsunuz. Şimdi ne kadar kontrollü olmuş olsa da bir keresinde, yani diyoruz ya, erkekler laf söyletmeyelim var ya bir düşünce bizim kültürümüzde. Biz de arkadaşlar dedi ki ben atlayacağım. İyi dedim biz de atlarız ya. Çıktık yukarıya. Tabii ki aşağıdan yukarıya baktınız ama o kadar yüksek görünmüyor. Yukarı çıktıktan sonra aşağı bir baktım olmaz böyle bir şey. Dedim ben yok kendimi iyi hissetmiyorum. Yapamayacağım. Ama arkadaş atladı gerçekten. Benim emin olun sadece küçükken değil hala bu yükseklik korkusu bende var. Yükseğe çıkmaktan hala korkarım. Yüksek binalara bazen gidiyoruz. Böyle 10 kat, 11 kat. İstanbul'a gittiğimde 15 katlı bir binadaydık. 13. katta aşağı baktı, bakamadım. Balkona çıktığımda aşağı bakamadım. O kadar büyük parmaklar olmasına karşın. Gerçekten yüksekten korkan bir kişiyim sevgili kardeşler. Benim küçük kardeşim de örümceklerden çok korkuyor. Hala örümceği gördüğü zaman gerçekten çığlık atabilir. Kendisi 44 yaşında. Annem de yılanlardan çok korkuyor. Bir keresinde yılan ona birisi gösterdi ve o zavallı annem o yılanı gördüğünde bayıldı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani korkudan dolayı yılandan çok korktuğu için bayılmıştı. Ali kardeşi tanımayanınız yok değil mi? Ali kardeş de uçaktan çok korkar. Uçağa binmekten. Ali kesinlikle uçağa binmez. Diyor ki ayaklarım yere bassın. Yani dört tekerlek üzerinde gitmeyi daha uygun görüyor Ali kardeşimiz. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar korku yaşamlarımızın merkezini almamış olsa da diyoruz ya yaşamımızın merkezinde Rab oturuyor. Her ne kadar yaşamımızın merkezini almamış olsa da ama yaşamımızın merkezine yakın bir şekilde hayatımızın, yaşamımızın kopmaz bir parçası korku sevgili kardeşler. Demek ki bunu söylerken yüreğimizin bir köşesine yılan gibi çöreklenmiş, pek fazla açığa vurmamaya çalıştığımız gizli korkularımız da var. Gizli korkularımız da. Örneğin hata yapmaktan dolayı, yani hata yapmaktan korktuğu için ağzını açamayan, düşüncesini ifade etmekten korktuğu için düşüncesini gerçekten ifade edemeyen, çünkü insanlarca alay edileceğini düşündüğünden, insanlar kendisine güleceğini düşündüğünden sessiz kalmayı tercih eden birçok kişiler tanıyorum benim çevremde. Mutlaka sizin çevrenizde de gizli korku olduğu için bunu pek fazla göstermez insan. Ama bu tür insanların sayısı emin olun çevremizde az değil sevgili kardeşler. Kiminde sağlığını kaybetme korkusu var. Doğru mu? Ve çok iyi bir şekilde beslenme yolları arıyoruz kendimize. Kilo vermek için ne kadar büyük paralar harcıyoruz. O diyet şeylerine bakın, önerilerine bakın. Onlar için satılan haplara bakın. Onların fiyatı ödenmeyecek kadar çok gerçekten. Çünkü bir ayda iş bitmiyor. Bir sene kullanman gerekiyor. Belki iki sene kullanman gerekiyor. Harcıyorsunuz birkaç bin euro, veriyorsunuz 4 kilo 3 kilo. Değil mi? Bu kadar ilginç. Ama sadece tabii ki sağlığını kaybetme korkusu değil, belki parasal durumun hiç düzelmeyeceğinden korkuyorsun. Belki işini kaybetme korkusu içerisinde yaşıyorsun. Belki de yaşlanma ya da başkaları tarafından terk edilme, yaşam içerisinde yapayalnız kalma korkusuyla iç içesin, boğuşuyorsun. Tabii ki bu listeye onlarcasını ilave etmek mümkün. Demek ki her birimizin yaşamında korku olarak ifade ettiğimiz bu hissi harekete geçirebilecek bir şeylerin olduğunu görüyoruz değil mi? Bu korku hissini harekete güdüleyebilecek, harekete getirebilecek bir takım şeylerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bizler genelde ne yapıyoruz korku karşısında? korku karşısında ne yapıyoruz? Kendimizi doğal olaraktan güvence altına almak için ilave yaşam sigortaları yapıyoruz kendimize. Neden? Biz de yaptık mesela bir ilave yaşam sigortası. Nedir o? Öldüğümüzde çocuklara fazla masraf olmasın diye köşeye bir miktar para biriksin. Çünkü cenaze de ucuz bir şey değil. O da masraflı bir iş. İlave sigortalar yapıyoruz. Yaşam sigortaları. Ya da ne bileyim dıştan gelebilecek korkulara karşı kapı ve pencerelere demir parmaklıklar yapıyoruz. Ben İzmir'e gittiğimde gerçekten baktım abim bayağı masraf etmiş. O hani banka sanki milyon dolarları var adamın. O bu kadar kalın büyük demir 3 tane buradan giriyor, 3 tane alttan giriyor, 3 tane oradan, 3 tane buradan kalın bir kapı yaptırmış kendisine. Kale kapısı. Yani bazılarımız dıştan gelecek tehlikeye karşı ne yapıyor? Kapı ve pencerelerini demir parmaklıklarla ya da ne bileyim aldığı bir arabayı çaldırmamak için özel bir alarm sistemi yaptırıyor arabasına. Şimdi düşündüğümüz zaman bunların nedeni ne? İnsanlar neden böyle şeylerin peşinden koşmakta? Güvensizlik. Yani korku. O zaman güzel bir şey söyledin. Buna değineceğim ama söylediğin için unutulmasın. Demek ki korku, güven iç içe olan bir şey. Demek ki hangi oranda güveniyorsan o oranda korku azalıyor. Demek ki geçen haftaki konumuza gerçekten bağlı bir şey. Güzel söyledin Eylem. Teşekkür ederim. Ne yapıyor? Evet, korkular bizi gerçekten savunmasız bırakıyor ve hareket edemez duruma gelmemizi sağlıyor. Daha da korkunç olan ne oluyor biliyor musunuz? Korkular, bu tür korkular kontrol edilmediği zaman, kontrol edilemediği zaman gerçekten, yani aslında ondan önce şunu söylemek istiyorum, daha çok önemli. Uzmanlar birçok çeşit korkuyu sıralıyor bizlere ama aslında genel olaraktan düşündüğümüz zaman iki değişik korku olduğunu görüyoruz yaşamda. Birincisi iyi olan korkular var. Değil mi? Korkunun iyisi de var. Ama iki ayağımızı bir pabuç içine sokabilecek korkular da var. Değil mi? O korkular öyle bir korku ki gerçekten bizi savunmasız bırakabiliyor, hareketsiz bırakabiliyor. Örnek verelim, iyi olan korkular için örnek verelim. Örneğin 200 kilometre ya da ne bileyim saatte 180 kilometre araba sürmekten kendimizi tutmaya çalışırız değil mi? Özellikle yağışlı havalarda fazla sürat, fazla hızlı araba kullanmayız. Ya da ne bileyim zehirli yılana dokunmayız. Ya da ne bileyim yüksek yerlerden atlamayız. Atlamamaya çalışırız. Ya da akla hayale gelmeyen davranışlardan uzak durmaya çalışırız. Şimdi bu saydığım şeyler, örnek verdiğim şeyler yararlı mı? Yağışlı havada yavaş araba sürmek yararlı mı değil mi? Bundan korkmak, araba kayar, kaza yaparım korkusu yararlı mı değil mi? Yararlı değil mi? Ben elektrikçilik öğrendim sevgili kardeşler. Elektrikçilik öğrendim. Ben elektrikten korkarım hala. Dün Cuma günü Bülent'e uğramıştık. Onun lambası, koridor lambası düşüktü. Karanlıktı, hiç sevmem aslında karanlıkta elektrik üzerinde çalışmayı. Lambasını yaptık bir şekilde. Ama onu yaparken bile kendisine orada yine ifade ettim. Bak, bunca yıldır elektrikçilik yaptım ama elektrikten hala korkuyorum. Onun için böyle dikkatli bir şekilde ölçüyorum hangi kablonun ucunda ceyran var diye. Örneğin hava gazı değil mi? Tüp. Değil mi? Türkiye'de tüp kullanıyoruz. Burada da Türkiye'de de şimdi artık tüpler yavaş yavaş kalkıyor. Şehir gazı, hava gazı kullanıyorlar. O hava gazını duyduğumuz zaman, burunda hissettiğimiz zaman hemen ne yapıyoruz? Büyük bir heyecanla gidip kapatıyoruz, değil mi? Camı pencereyi açıyoruz, patlayıp, infilak edip evimizi yakmayalım diye. Yani hava gazından korkmak, elektrikten korkmak, hızlı araba kullanmaktan korkmak yararlı mı değil mi? Yararlı. Bizi ne yapıyor? Tetikte olmamızı sağlıyor. Ayık ve uyanık olmamızı sağlıyor. Ama dediğim gibi bir de zarar veren korkular var. O zarar veren korkular ne yapıyor? İşte bizi felç ediyor, felç. Hareketsiz bir duruma getiriyor. Yapmamız gereken şeyi yapamaz duruma geliyoruz. Doğru mu? Hatırlayın birazcık, anımsamaya çalışın. Yaşadığınız bir korkuyu düşünün. Ben hatırlıyorum. Gerçekten yani yaşadığım bir korku vardı. O korku benim yapmam gereken şeyi yapmama engel oldu. O kadar basit bir şeydi. Ama yine yapamadım korkudan dolayı. Bu zararlı korkular, bu tehlikeli korkular, zarar veren korkular bizi gerçekten savunmasız bırakabiliyor, felç duruma sokabiliyor değerli kardeşler. Onun için bu tür korkular, zarar veren korkular, bir güç nasıl ki kontrol edilmediği zaman önüne ne gelirse yıkıp bozuyorsa, aynı şekilde o zarar veren korkular da ne yapıyor? İnsana zarar veriyor. İnsanı hatta hasta edebiliyor, yatağa düşürebiliyor sevgili kardeşler. Onun için ilginç bir yazı okudum. Uzmanlar, doktorlar tıp alanında korku içerisinde olan bir insanı muayene ediyorlar. Ve şuna tanık oluyorlar. Çok ilginç. Korku içerisinde olan kişinin normal bir soluk almak var ya, biz şimdi benim soluk almamı siz görebiliyor musunuz? Hissedebiliyor musunuz? Ben soluk alıp veriyorum. Yoksa yaşamam mümkün değil. Ama ya sesim gidik. Çünkü sesim gidik. Türkiye'de 15 kez yarım saat konuşmak bu duruma getirdi beni. Ama şunu söylemek istiyorum. Ne diyordum hacı? Ne diyordum? Hadi bakalım şimdi. Bana yardımcı ol. Tamam, iyi. Demek ki dinliyorsunuz. Çok güzel. Doktor kontrol eder korkan bir insana. Diyor ki bu korkan insan normal aldığı soluk çok daha hızlı bir şekilde bu şekilde soluk almaya başlıyor. Ve bu şekilde soluk aldığı için kalp atışlarının sayısı artıyor. Güm güm güm güm güm bu şekilde. Ve diyor ki bu artarken kan dolaşımı hızlandığı için kalbe basınç artıyormuş. Sadece kalbe basınç değil, birçok organlara. Örneğin karaciğere. Bu korku karaciğere baskı yaptığında karaciğerde o korkudan dolayı o toplanan şeker kendini bırakıyor vücuda. O birikmiş olan şeker vücuda doğru, hani kana doğru hareket ettiğinde, vücuda doğru hareket ettiğinde, hani adrenalin diyoruz ya, adrenalin, böbrek üstü bezlerin ürettiği bir madde, bir salgı. Ve o şeker o adrenalini harekete geçiriyor ve o adrenalin, o böbrek üstü bezlerinin ürettiği o salgı adamı yatağa düşürüyor. Çok ilginç. Yani korku insanı aynı zamanda da sadece ürkütmüyor, korkutmuyor, aynı zamanda da yatağa düşürebiliyor. Demek ki şunu söyleyebiliriz. İblis gerçekten ustaca, çok etkili bir şekilde korkularımızı kullanabildiği için bizleri çok kolay bir şekilde kafa üstü getirebiliyor sevgili kardeşler. Neden? Çünkü iblisin birçok kullandığı silah var bize karşı. İblis en çok kullandığı silah ne biliyor musun? Korku. İçimizde var olan, hepimizin içerisinde var olan korkular var değil mi? O var olan korkuları ustaca nasıl kullanabileceğini bildiğinden, ustaca, etkin bir şekilde kullanabiliyor değerli kardeşler. O zaman nasıl bir duruma düşüyoruz o korkular kullanıldığında? Gerçekten daha etkin bir imanlı olmamıza ya da daha sevecen, daha mutlu bir kişi olmamıza engel oluyor. Daha iyi mutlu, daha iyi bir kişi olmamız gerekirken, daha sevecen, daha mutlu olmamız gerekirken, daha güçlü olmamız gerekirken tam tersi bir duruma düşüyoruz korkudan dolayı. İşte Timoteos mektubunda, 2. Timoteos mektubunda okuduğum gibi Tanrı bize korkaklık ruhunu vermedi. Ama iblis o korkaklık ruhunu kullanarak arz ettiği hedefe kolayca ulaşabiliyor. Bizi perişan hale getirip karanlık bir dönem içerisine girmemizi sağlıyor. Gerçekten sevgili kardeşler, kaygılar, kaygılarımız ve kaygılarımızın beraberinde getirdiği korkular bizi gerçekten işin içinden çıkılamaz bir duruma gelmemizi sağlayabilir değerli kardeşler. Yani öyle bir hal alır ki yaşamımız hiç çekilmez. Yaşamaktan bıkarsın. Hatta bu yüzden hayatını bile feda edenler var, kıyanlar var intihar yoluyla. Bakın çok ilginç bir yazı okudum. Onu ben size, yaşanmış bir olay, onu ben size okumak istiyorum. Yazının konusu 1916'da ölmüş olan Hetty Green adında çok cimri bir bayandan söz ediyor. Bu cimri bayan Amerika'da, Amerikalı bu kişi, Amerika'da o dönemde cimriliğiyle ün salmış. Yılın en cimri kişisi olarak ilan edilmiş. Bu gerçek bir olay, yaşanmış bir olay. Bu kadın 1916'da yaşamına son verdiğinde, yani öldüğünde geriye ne kadar para bırakmış biliyor musunuz? 100 milyon dolar. Bakın, bu kadın öyle cimriymiş ki, okuyunca, ben İngilizceden tercüme ettim onu, okuyunca gerçekten olur da dedim bu kadar cimri olmaz. Çayı siz nasıl demliyorsunuz çayı? Olur mu? Önce suyu ısıtıyorsun. Değil mi? Suyu kaynatıyorsun. Kaynattıktan sonra çayı demliyorsun. O kadın fazla elektrik parası vermemek için soğuk suda çayı demliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Demlenir tabii. Yani rengini ne kadar veriyorsa. Koyun, ben denedim. Veriyor. Çay rengini veriyor. Meyveli çaylar daha çok rengini veriyor. Ama normal siyah çay çok hafif renk veriyor. Ama bu kadın fazla masraf, hani fazla elektrik parası gelmesin diye elektrik şeyini, o çaydanlığını kullanmıyor bu kadın. Ama daha da kötü olanı size söyleyeyim. Bu kadının bir oğlu var. Bir gün trafik kazası geçiriyor. Ve trafik kazasında çocuğun ayağı ağır şekilde yaralanıyor. Şimdi birçok ülkede var o. Yoksullara yardım eden hastaneler, klinikler var. Yani paran yoksa bir şekilde senin tedavini bir şekilde yapıyorlar. Ya da yeşil kart aracılığıyla onu bir şekilde hallediyorlar. Bu kadın bu kadar zengin olmasına karşın çocuğunu arabaya koyuyor. Bedava klinik bulmak için hastane dolaşıyor. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Gecikme olduğundan dolayı ayak enfeksiyon kapıyor. Ve adamın, o genç delikanlının ayağını kurtaramıyorlar. Ayağını çocuğun kesiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadının korkusu neydi? Aman servetim kaybolmasın. Aman servetim kaybolmasın. Ben Almanya'da birçok Alman kocası ölmüş, yalnız yaşayan Alman kişiler tanıyorum. Gerçekten onlar bile gidin 30 paket toz şeker, koca büyük büyük böyle çuvallarda unlar var. Hala psikolojik olaraktan bir takım sorunlar olur diye, aç kalırım diye o korku içerisindeler sevgili kardeşler. Çok ilginç. Şimdi bu kişinin sağlıklı düşünmesine engel olan ne? Cimriliği. Paramı kaybederim, parasız kalırım diye bu kadın böyle bir durum içerisine düşüyor. Yani tadını çıkararak harika bir hayat yaşaması gereken 100 milyon dolarla çok daha güzel bir hayat yaşayabilirdi. Kendisini dağıtmasını söylemiyoruz tabii ki ama daha düzenli bir hayat yaşayabilirdi. Oğlu da kurtulabilirdi, bacağı kurtulabilirdi. Ama ne yapıyor? Cimriliğiyle, cimrilik korkusuyla hayatını zehir ediyor. Çekilmez bir hale sokuyor. Görebiliyor musunuz? İnsan yaşamını ne kadar etkileyebiliyor korku. Bir başka örnek size. Değil mi? İkinci Dünya Savaşı. Evet. Evet. Evet. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı 39'dan 44'e kadar sürüyor.
39-45.
45'te. 44'ün sonu şeyinde bitiyor. Bir başka örnek. Yine İkinci Dünya Savaşı döneminde bu kişinin korkusu başka. Yani biraz örnekler veriyorum size. Bir başka örnekte yine İkinci Dünya Savaşı dönemi içerisinde Büyük Okyanus'ta Amerika'ya ait bir ada var, Guam Adası. Bu savaş döneminde Amerikan askerleri bu Guam Adası'na iniyorlar. Tabii ki bir Japon askeri Amerikan askerlerinin eline düşmemek için gidiyor en sık olan orman içerisine, ağaçların çok sık olduğu bir bölgede bir kovuk buluyor kendisine. Yani bir mağara buluyor. Ve yaklaşık 28 yıl boyunca o kovuk içerisinde yaşıyor. Bu gerçek ha. Hayal değil. 28 yıl boyunca. Ve çok ilginç. Çok ilginç. Bu tabii her gün belirli saatlerde korkuyla dışarıya çıkıyor. Aç kalıp da öleceğine çıkıyor. Kendine bir takım şeyler bulduktan sonra yine mağaraya girip kendini besliyor. Ve bu kişi yine bir 28 yıl sonunda bir gün çıktığında bir küçük bir kağıt, broşür buluyor. Ve o kağıda okuyor. 28 yıl önce savaşın bittiği yazılı. Düşünebiliyor musunuz? O güzelim 28 yılını korku içerisinde, yani Amerikan askerlerinin eline düşmemek için, esir düşmemek için, ölmemek için ölüm korkusu insanı nasıl bir durum içerisine sokabiliyor. Ama hamdolsun ki ölüm ne kadar korkunç bir şey de olsa, bir zamanlar burada paylaşmıştım, ölüm İmanlı için bir kazanç. Ama tabii ki istiyoruz çocuklarımıza bakalım, onları evlendirelim, torunlarımızı görelim. Bu hepimizin arzusu. Ama ölüm bir imanlı için son değil. Ölüm bir imanlı için son değil, bambaşka bir dönemin başladığı an ölüm sevgili kardeşler. Onun için ölümden biz korkmuyoruz. Hamdolsun. Bu kişi cezaevinde olmamasına karşın sanki ceza evindeymiş gibi 28 yılını böyle bir korku içerisinde geçiriyor. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşler. Bizler de bazen buna benzer şeyler yaşamıyor muyuz? Belki bu kadar olmasa bile buna yakın. Ailemi, işimi, sağlığımı kaybederim korkusuyla yaşamlarımızı çekilmez hale sokabilir ve bunun sonucu olarak da yaşamlarımızdan tat alamaz duruma düşebiliyoruz değerli kardeşler. Sanki ceza evindeymişiz gibi kendimizi korkudan dolayı mahkum ediyoruz. Ben uzun yıllar biliyor musunuz imandan dolayı arkadaşlarıma imanımı anlatmaktan hep korktum. Diyeceksiniz ya Recep abi nasıl korktun? Niye korktun ki? Benim aileme anlatmam 2,5 yılımı aldı. 2,5 yıl sonra anneme babama imanımı anlatmaya başladım. O da bir yaşadığım olay sonucunda. Şimdi ben niye arkadaşlarımdan korktum? İmanımı İsa Mesih hakkında anlatmayı doğru görmedim. Hep bende şu korku vardı. Eğer bilirlerse benim Hristiyan olduğumu, eğer bilirlerse ki benim iman ettiğimi, benimle ilişkilerini koparacaklar. Ben o güzelim o grubun içerisinde olmayacağım ve onlar beni terk edecekler korkusu vardı. Yani reddedilme korkusu içerisinde gerçekten boğuşuyordum sevgili kardeşler. Demek ki iblis çok kolay bir şekilde tanıklık etme konusunda da bizim ayağımızı, elimizi bağlayabiliyor sevgili kardeşler. Yani bizi başkalarına paylaşmayalım diye bizi etkisiz hale sokabiliyor. Ama sadece bu değil tabii ki. Çekinip korktuğumuzdan dolayı kilise içerisinde sorumluluk almaktan bile çekiniyoruz, korkuyoruz. Doğru mu? Ben sizin yüreklerinizi bilmiyorum. Ama bazen hissediyorum. Korku, çekingenlik sizi geri planda tutuyor değerli kardeşler. Ama ben size şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Olumlu bir şey paylaşaraktan bir kişinin vermiş olduğu mücadelenin ne kadar harika bir mücadele olduğunu görebilmeniz açısından bir başka örnekle sizi yüreklendirmek istiyorum. Çünkü korku bizi her zaman geri planda bırakıyor. Korku bizi her zaman kendi kabuğumuzda kalmamızı sağlıyor. Korku bizi faal değil, pasif yapıyor daha çok. Ama bunu ortadan kaldırmanın yolu var mı? Var. Bak bu adam nasıl yapmış bunu? Bu bir yazar. 1908 ve 1973 yıllarında yaşamış bir İngiliz roman yazarı. Şimdi bu roman yazarı 573 yanılmıyorsam 573 tane kitap yazmış. Şimdi kitap biliyorsunuz basılmadan önce devlet tarafından denetlenen bir kurul var. Kurul tarafından denetleniyor ve basıma uygundur deniyor. İzin alıyor ve basılıyor kitaplar. Düşünün. 73 tane kitap yazmış bu. Şimdi bu kişi kitapları gönderiyor ve bu kitaplar 753 kez, dikkat edin, 753 kez red cevabı almış. Kitap yazıyor 500 küsur ama 700 küsur da kez red cevabı alıyor. Peki, çok ilginç. Okuyup geçiyoruz ama şöyle düşünüyorum. Sevgili kardeşim, bakıyorum ya bu adam kitap yazmaktan vaz mı geçmiş? Ben nasıl red cevabı aldım, o zaman olacak gibi değil. Bırakmış mı kitap yazmayı? Hayır. Bu kişi kitap yazmaya devam etmiş. Yoksa bu kadar kitabı yazması mümkün olamazdı. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Yılmamak. Yılmamak. Yılmadan mücadele etmek değerli kardeşler. Onun için size tüm yürekten söylemek istiyorum. Hiçbir zaman reddedileceğim korkusuyla, insanlar beni alay edecek korkusuyla yapmanız gereken şeyi yapmaktan lütfen geri durmayın, çekinmeyin, korkmayın. Bunu içten ve candan sizlere söylemek istiyorum. Rab Tanrı sözü aracılığıyla ne diyordu bizlere? Şöyle diyordu. Tanrı bize korkaklık ruhu değil ama bu korkaklık ruhunun üstesinden gelebilmek için 3 şey veriyor. Nedir onlar?
Güç, sevgi, özdenek.
Evet. Güç veriyor, sevgi veriyor ve öz denetim veriyor. Demek ki bize verilen ilk armağan ne? Kaygılar üzerinde, korkular üzerinde yenge kazanabilmemiz için, zafer elde edebilmek için bize verilen ilk armağan Hangisi? Güç. Değil mi? Güç. Şimdi ayeti okuduk. 2. Timoteos mektubundan. Tanrı bize güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir diyor. Demek ki şunu söyleyebilir miyiz? Güç Recep'ten kaynaklanmıyor. Güç kişinin kendisinden değil. Gücün kaynağı Tanrı'nın kendisi. Bu sizi daha çok cesaretlendirsin. Yani Rabbana güç ver, Rabbana güç ver demek de aslında fazla doğru bir şey değil. Neden? Çünkü Tanrı kutsal ruhu aracılığıyla o gücü içimize koymuş. Yapılması gereken o gücün harekete geçmesine izin vermek gerekiyor ki sen de o güç etkinliğini gösterebilsin. Ayet ne diyor? Bakın. Filipiler 4. bölümde 13. ayet. Filipiler 4:13. Diyor ki beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Ama dikkat edin, bunu söylerken şunu anlamanızı istiyorum sadece. Burada beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim derken Rabbimiz İsa Mesih'in benim için isteği olan her şeyi yapabilirim anlamındadır. Rabbimin benim için isteği neyse o isteği yapabilmek için gerekli olan gücü verecektir. Tam karşılığı Tanrı bize her durum içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini ve o durumlar karşısında, zorluklar karşısında nasıl göğüs gerebilmemiz gerektiğini, gelebilecek o gücü bize Tanrı Mesih aracılığıyla veriyor sevgili kardeşler. Evet. Ne zamana kadar bu bizde etkinliğini sürdürüyor? Kutsal Ruh'un istemi doğrultusunda hareket ettiğimiz sürece değerli kardeşler. Yani güç var ama gücün etkinliğini gösterebilmesi için o güç ile iletişim içerisinde olman lazım. Kutsal Ruh'a izin vermen gerekiyor. Tıpkı şöyle düşünün, trenin rayda kalması gibi. Dikkat edin, tren rayda istediği hızda gidebiliyor değil mi? Dağları aşıyor, tepeleri aşıyor, karanlık tünellere giriyor. Bütün engelleri ray üzerinde aşıyor. Ama raydan çıktığı zaman trenin hareket etmesi mümkün mü? Nasıl ki tren ray üzerinde kaldığı sürece o zorlukları aşabiliyorsa kesinlikle ve kesinlikle benim de Rab'de kalmam, onunla birlikte yürümem gerekiyor ki zorlukları aşmam mümkün olabilsin. Paulus Filipilere yazdığı mektupta, bu okuduğumuz ayette beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim derken, tekrar vurguluyorum, çok önemli, Rab benim için ne istiyorsa onu yapabilirim. Onu yapabilmek için o gücü bana veriyor. Eğer Tanrı sana bir armağan verdiyse bu kilisede hizmet etmen için sevgili kardeşler, Tanrı sana bir armağan verdi bu kilisede hizmet etmek için. Emin olun, o armağanı verirken Tanrı sana gerekli olan gücü de verecektir. Sen Rab için bir şey yaparken hiçbir zaman unutma, Rab sana o işi yapabilmen için gerekli olan gücü de mutlaka verecektir değerli kardeşler. İşte bu düşünceyi destekleyen birkaç ayetle sizi cesaretlendirmek istiyorum. Habercilerin işleri ya da elçilerin işleri 1. bölüm 8. ayet. Çok bilinen bir ayet. Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samirye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor. Şimdi bu ne demektir? Rabbin tanıkları olabilmek için dünyanın her köşesine Rabbi tüm köşesine gidip Rabbi anlatabilmek için o kurtuluş haberini paylaşabilmek için Rab ne yapıyor? Bize gerekli olan gücü veriyor mu? Burada anlaşılıyor değil mi? Tanrı bize o işi yapabilmek için beraberinde de Kutsal Ruh aracılığıyla gereken gücü veriyor. Bakın, öğrencilerin alayı korkaktı. Öğrencilerin alayı korkaktı. Hepsi korktular. Ama o kişiler korkmuş olmalarına karşın iyi haber o dönemde yayıldı mı? Yayıldı. Cesaretle yayıldı. Ve birçoğu da Yuhanna hariç yanılmıyorsam hepsi öldürüldüler. Kör destelerle. Ama Tanrı onlara Kutsal Ruhu aracılığıyla gereken gücü verdi. İşte o güç onları etkin kıldı. İşte o güç onları tanıklık etme konusunda cesaretlendirdi ve yüreklendirdi sevgili kardeşler. Değil mi? Amin. Zaten biraz onu da düşünmüştüm Sami. Romalılar 15-13'e bakın. Bir ikinci ayet daha. Ümit kaynağı olan Tanrı diyor, Kutsal Ruh'un gücüyle Roma Fümseyn Draysen ya. 15-13. Ümit kaynağı olan Tanrı Kutsal Ruh'un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Çok ilginç bir ifade var. Demek ki sevinçli olabilmek, esenlik içerisinde olabilmek için de Tanrı bana ne veriyor sevgili kardeşler? Kutsal Ruh'unu veriyor. Değerli kardeşler çok ilginçtir. Tanrı sevinçli olmam için bile, coşku içerisinde olabilmem için bile ne yapıyor? Kutsal Ruh'u aracılığıyla bana gerekli olan gücü veriyor. Üçüncü ayet size okuyacağım. 2. Korintoslar 12 ayet 9. Ama diyor, çok o da bilinen bir ayet. O bana dedi ki, inayetim sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Demek ki değerli kardeşler, denemeler ya da sıkıntılar içerisindeyken yine bize gerekli olan gücü verecek midir? İşte güvencesi. Burada vereceğini açık bir şekilde okuyoruz. Ama nasıl verecek o gücü? Bunu bir resim olaraktan aklınızdan çıkarmayın sevgili kardeşler. Trenin raylar üzerinde kalması gerektiği gibi senin de Rab ile birlikte onunla birlikte adımlarını atman gerekiyor. Onun isteği doğrultusunda yürümen gerekiyor ki var olan gücü etkin bir şekilde kullanabilesin. Hamdolsun. Peki ikinci armağan neydi bizlere verilen? Sami'nin burada bir bahsettiği değil mi? Sevgi. Sevgi. Şimdi sen düşünebilirsin ilk bakıldığında ya sevginin korku üzerinde ne gibi etkisi olabilir diye sorabilirsin. Değil mi? Sevgiyle korku arasında ne bir bağlantı var diye düşünmek bence yanlış değil. Yani korkunun üzerinde zafer kazanabilmek için, yengi kazanabilmek için sevginin bir payı var mı? Bir payı var mı? Ben diyorum ki önce değerli kardeşler gerçekten Rabbin sevgisine güvenim tam olması gerekiyor. Rabbin sevgisine güvenim tam olması gerekiyor. Ve tam olduğunda, o sevgi tam olduğunda ben işte o zaman geleceğe de korkusuzca bakabilirim. O sevgi benim yüreğimde tam olduğunda geleceğe de korkusuzca bakabilirim sevgili kardeşler. Şu gerçeği hiçbir zaman unutmayın. Rabbimizi, kurtarıcımız İsa Mesih'i bizler hangi oranda seviyorsak, işte eylemin ifade ettiği cümleye geliyorum. Bizler Rabbimizi, Rab Tanrımızı hangi oranda seviyorsak, işte korku benim hayatımda ya da yüreğimde o oranda, dikkat edin, o oranda etkisini kaybedecektir. Ne kadar çok seversem o kadar çok sevgi bende azalmaya başlayacak. Biraz daha fazla seversem gerçek anlamda o sevginin etkisi benden biraz daha azalacak değerli kardeşler. Demek ki diyebiliriz ki evet bu bir ne meselesi? Güven meselesi. Güven meselesi sevgili kardeşler. Onun için ben geçen hafta size sordum. Rab diyor ya bana güveniyor musun? Bana güveniyor musun? Düşünün. Rab Tanrı'nın bizlerle ilgilendiğini eğer bilirsek, Rab Tanrı'nın bizi her durumda bizi sevdiğini, bizi kucakladığını, bize değer verdiğini eğer bilirsek, ne olacak? Ne olacak sevgili kardeşler? Evet, böyle bir güven, böyle bu tür bir güven, böylesine bir güven ne yapacak? Benim yüreğimdeki korkuyu hafifletecek. Hafifletecek ve benim biraz daha rahatlamamı sağlayacak. Doğru mu? Güven ne getiriyor? Rahatlık getiriyor. Güven esenlik getiriyor. Eğer ben sevgili kardeşler bunu cesaretle ilan ediyorum. Korkmadığımı söylemiyorum. Tabii ki korkuyorum. Korkmadığımı söylemiyorum. Ama sıkıntılar içerisinde birebir kendim yaşadım. Hangi oranda Rabbime güven bağladıysam eminim ki Rab benimle birlikte. Hayatta yalnız değilim. Anam babam beni terk etse bile, kardeşlerim beni terk etse bile, Rabbim beni terk etmeyeceğini bildiğimden dolayı emin olun o sıkıntılara rağmen, sorunlara rağmen içimde esenlik var. Sorunlar içerisinde esenlik var. Mümkün mü? Bence mümkün. Yoksa Yakup kafayı yemiş olması lazım. Yakup mektubuna baktığımız zaman diyor ki Yakup ne zaman sıkıntıdaysam o zaman güçlüyüm diyor. Kafayı mı yedi Yakup? Hayır. İşte orada güveni öne çıkarıyor. Güveni öne çıkarıyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık ve net. Ben biraz anlaşılsın diye belki bir örnekle bunu desteklemek istiyorum. Çocuklarımızı düşünün. Ben hatırlıyorum çocuklarımızın o küçük dönemini. Biliyorsunuz çocuk dili var. Ya anne diyor ya da baba diyor. Anne, baba, mama. Karnı acıkıyor. Yemek istiyor. Aynı Kayra'nın bazen de Özlem'in yaptığı gibi önlüğü alıyoruz. Önlerine bağlıyorduk. Ve vermemiz gereken gıdayı, yiyeceği onlara verip onları beslemeye çalışıyorduk. Şimdi o önlüğü taktığımızda size anlatamam o çocuğun hareketlerini. Yani o önlük ona bir mesaj veriyor. Korkma bak ben senin yanındayım. Anlatabiliyor muyum? O önlük onu o kadar rahatlatıyor ki o çocukların gözlerinin içerisinde o rahatlığı, o sevinci size kelimelerle anlatamam. Her anne bunu yaşadı. Bir baba olarak ben de bunu yaşadım. Çocuklarımı beslediğim için. Yani karınları acıktığı zaman hiçbir zaman düşünmez çocuk. Aç kalacağım diye. Ya neden acaba hiç düşünmez çocuk aç kalacağım diye? Bitti. Bu kadar basit. Yani çocukların biliyor ki babam beni seviyor. Çocukların biliyor ki annem beni seviyor. Beni seven, hani diyor ya bir baba, evladı bir babadan şey istediğinde, ekmek istediğinde akrep mi veriyor? Kutsal kitap ne kadar güzel ifade ediyor değil mi? Çocuk bunu biliyor sevgili kardeşler. İşte o güven onun daha rahat ve sakin davranmasını sağlıyor. Güven değerli kardeşler. O sevgi, sevginin oluşturduğu güven. Ama bu güven sonra ne oluyor çocuklarda? Büyüdüklerinde ya azalıyor o güven, anneye babaya olan güven ya azalıyor ya da çoğalıyor. Neden? Verdiğimiz eğitimden dolayı. Hangi oranda eğitim veriyorsak o oranda çocukların güveni bize ya artıyor ya da azalıyor sevgili kardeşler. Evet. Kutsal Söz Romalılara yazan mektubun 8. bölümünde şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Demek ki yaşamlarımız kadere bağlı değil. Yaşamlarımız kadere bağlı değil. Sevecen ve hiçbir zaman hata yapmayan Rabbimizin yönetiminde. Onun kontrolünde. Hamdolsun. Demek ki ona olan sevgi, Rabbimize olan sevgi ve sevginin getirmiş olduğu güven ne yapıyor? Korkularımızı hafifletiyor. Evet. Üçüncüsü ne? Öz denetim. Şimdi aslında ben bu öz denetim deyince birazcık farklı gördüm bu tercümeyi. Başka tercümelere baktım. Tutkulara üstünlük diye tercüme ediliyor bazı yerlerde. Ama Yunancasına baktığımız zaman örneğin bir ayet var. Örneğin Romalılar 12. bölümde diyor ki herkes düşüncelerinde ölçülü olsun diyor. Herkes düşüncelerinde ölçülü olsun. Yani dengeli olsun. Şimdi ben bu ölçülü olmak, dengeli olmak sözüne baktım Yunanca'da. Bu 2. Timoteos mektubunda okuduğum öz denetim olarak çevrilmiş sözün, söz için aynı söz kullanılmış. Sofronismos sözü. Aynı söz. Onun için ben diyorum ki öz denetim olaraktan değil, şöyle düşünsek çok daha iyi olur. Dengeli ve ölçülü davranmak. Dengeli ve ölçülü davranmak. Bunu bu şekilde söylesek kesinlikle yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim. Aceleyle hareket etmeyip, dikkatlice düşünmek ve ona göre davranmaktır. Tam karşılığı. Evet. Dikkatlice düşünmek, aceleye yönelmemek, dikkatlice düşünüp ve o yönde davranmak. Size bir soru sorayım. Bizlere zarar veren korkular neyin sonucu olaraktan genelde ortaya çıkıyor? Bize zarar veren korkular. Neyin sonucu olaraktan ortaya çıkıyor genelde? Yanlış düşünmenin sonucu değil mi? Yanlış düşünmenin sonucu olaraktan bu korkunç olarak ifade ettiğimiz, insana zarar veren korkular olarak ifade ettiğimiz o korkular ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Ama şöyle düşünün, imanla sahip olduğumuz kutsal ruh aracılığıyla ne oluyor? Akıllarımız yenileniyor sevgili kardeşler. İman aracılığıyla aldığımız kutsal ruh aracılığıyla akıllarımız, düşüncelerimiz yenileniyor ve durumlar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini daha iyi görebiliyoruz. Daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani dengeli ve ölçülü. Dengeli ve ölçülü. Örneğin parasal durumda sıkıntı içerisindesin değil mi? Parasal durumu içerisinde, sıkıntı içerisindesin parasal yönden. Şimdi sen kendi kafana göre düşündüğün zaman, kendi kafana göre o sorun içerisinden çıkma yolları kendine de aramaya çalıştığın zaman görüyorsun ki bir yol yok, çıkış yolu yok. Çıkış yolu göremediğin için ister istemez ne oluyor? Korku içerisine düşüyorsun. Bundan ben nasıl kurtulacağım? Ama düşünün, kendine değil de Rabbe bel bağlayıp, ona yaslanıp, ona güvenerek, Rabbi devreye sokaraktan düşünmeye başladığın zaman en azından yüreğinde bir teselli buluyorsun. Teselli, bir esenlik buluyorsun değerli kardeşler. İki ayağın bir pabuca girmiyor değerli kardeşler. Bakın ne diyor? Bizi çok güzel teselli ediyor kutsal söz. Aslında çok ayetler var da hepsini okumuyorum sevgili kardeşler. Ama bunu okuyacağım. Luka 12. bölüm 28. ayet. Diyor ki bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu Tanrı böylesine giydiriyorsa diyor. Tanrı'nın sizi de giydireceği ne kadar kesindir diyor. Ne kadar ilginç değil mi? Eğer kır otunu önemsedi, ayağımızın altında çiğnediğimiz o kır otu var ya, o kır otunu bu kadar güzel bir görünüme sokabiliyorsa yüce olan Tanrı, kendine ait çocuklarını, ihtiyaçlarını daha güzel bir şekilde sağlamayacak mı değerli kardeşler? Ben size sorarım. Sağlamayacak mı? Kesinlikle sağlayacaktır. İşte onun için Yeşaya çok güzel söylüyor. Net bir şekilde. 41. bölüm 10. ayet. Bu ayeti bugün alın gidin. Bu ayet size bugün hediye olsun. Yeşaya 41 ayet 10. Çok iyi bilinen bir ayet. Korkma. Oku istersen.
Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.
Korkma. Neden? Çünkü ben seninleyim diyor. Eğer onu biz hissetmiyorsak tabii ki korkacağız. Rabbin yanımda olduğunu ben hissetmiyorsam korkumun olması çok doğal. Yılma diyor. Çünkü Tanrım benim. Recep değil. Sana destek verecek olan Recep değil. Hacı değil, Ahmet değil, Mehmet değil, Sami değil. Benim diyor Tanrı. Seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim ve burası çok önemli. Zafer kazanan sağ elimle, ki gücün simgesi, sağ el her zaman gücü simgeliyor. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. İşte Tanrı sana sağ eliyle destek oldu. Bülent. Sen Rab'be güvendin, dua ettin, yaslandın. Kazanmayabilirdin. Ama Tanrı bunu uygun gördü. İlk planda almanı sağladı. Senin parasal durumunu da biliyor. Benimle paylaşmıştı. Eğer bir iki defa daha girersen parasal yönden mümkün değil dedi. Tanrı biliyor ihtiyacımızı. Bize karşı nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. Hamdolsun. Demek ki burada şunu görelim sevgili kardeşler. Burada zafer kazanmak, zafer elde etmek senin başarın değil. Bunu burada görün. Zafer kazanmak Recep'in başarısı değil. Zafer kazanmak Hacı'nın başarısı değil. Zafer elde etmek Hatice'nin de başarısı değil. Bülent'in de. Zafer kazanmak güven bağladığımız Rab Tanrı'ya olan bağımlılığa, yani hangi oranda ona yaslandığımıza bağlı. Hangi oranda güveniyorsun, o oranda esenlik sende artıyor. Korku üzerinde yengi kazanabilmek için onun vaatlerine yaslanmamız, kendimizi onun ellerine bırakmamız gerekiyor. Davut fokur fokur yaşam kazanında kaynadı. Öyle büyük sıkıntılardan geçti. Pişmiş tavuğun başına bile gelmedi Davut'un başına gelenler. Birçok mezmurunda bunu görüyoruz. 37. mezmurda bakın ne diyor 5. ayette. Her şeyi anladı Davut. Bunu çok iyi gördü. Diyor ki 5. ayet 37:5. Her şeyi Rab'be bırak. Bıraksan fena olmaz demiyor. Her şeyi Rab'be bırak. Ona güven, o da gerekeni yapabilir demiyor. Ne diyor Hatice? Yapacaktır diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Güven, o gerekeni yapacaktır. Eğer yapmıyorsa, demek ki gereken o değil. Eğer yapmıyorsa, gereken o değil. Ama yapıyorsa, gerekli olan o olduğu için, o yapacaktır gerekeni. Çünkü, Yeşaya'da okuduğumuz gibi, zafer kazanansa elimle sana destek olacağım. Evet, yavaş yavaş sonuçluyorum, bitireceğim. Bizler eğer Tanrı'nın bu vaatlerini unuttuğumuz zaman, ne oluyor? Tanrı'nın bizi teselli eden bu vaatlerini unuttuğumuz zaman ne oluyor? Çoğu kez sıkıntılar içerisinde bunu unutuyoruz. Doğru mu? O zaman umutsuzluk içerisine düşüyoruz. Ya da çaresizlik, karanlık içerisine düşüyoruz. Ve kendimizi bambaşka hissetmeye başlıyoruz sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki korkular içerisindeyken, korkular içerisinde bocalarken tehlikeden kurtulmak için dua etme. Bakın, tehlikeden, içinde bulunduğun tehlikeden kurtulmak için dua etme. Ne için dua et biliyor musun? Korkunun senden kalkması için dua et. Çünkü var ya, bizim iki ayağımızı bir pabucu sokan nedir biliyor musunuz? Aslında içinde bulunduğumuz tehlike değil. Korku. Korku bizim iki ayağımızı bir pabuca sokuyor. O korkudan dolayı biz hareketsiz kalıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Sağlıklı düşünemiyoruz. Doğru adımlar atamıyoruz. Neden? Korku. O korku, o heyecan. Sınavlarda bile bunu hepimiz yaşıyoruz değil mi? Bildiğimiz soruyu bilemez duruma geliyoruz sevgili kardeşler. Çalıştığım soruya cevap veremiyorum. Bu duruma getiriyor korku bizleri. 27. mezmur. İlk ayetler 27. mezmur. Rab benim ışığım diyor. Rab benim kurtuluşum. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesi. Kimseden yılmam. Mezmur 27 ayet ilk ayetler. Şimdi Davut bu kadar kendisinden neden emindi? Bu kadar neden emindi kendisinden Davut? Çünkü güvendiği Tanrı'ydı da ondan. Onun için bu kadar emindi. Kendisine güvenmedi ama Rab'be güvendi. Ben şimdi bunu 23. mezmuru sizlerle yıllar önce paylaşırken orada da bunu ifade etmiştim. Şimdi düşünün ki eğer burada şu denseydi. Rab ışıktır. Rab kurtuluştur. Rab yaşamın kalesidir. Şunu düşünün. Rab ışıktır. Rab kurtuluştur. Rab yaşamın kalesidir. Bir de şöyle düşünün. Rab benim ışığımdır. Rab benim kurtuluşumdur. Rab benim yaşamımın kalesidir. Bu ne demektir? Ben Rab iç içe beraber birlikte. Demek ki ben dediğim zaman kişiselleştiriyorum sevgili kardeşler. O güç benim oluyor. O ışık benim oluyor. O kale benim oluyor. Benim Rabbim. Rab ve ben. Baş başa. Daha ne yapayım? Daha ne söyleyeyim size sevgili kardeşler? Cesaret bulun. Korkmayın. Rab sözünde devamlı yineliyor bize. Korkma, yürekli ol. Yılgınlığa düşme, yürüyeceğin her yerde Allah'ın Rab seninle beraberdir. Ve son bir söz ve bununla noktalıyorum. Korkular üzerinde yengi kazanmak kendi çabamızla değil, Rab Tanrı'ya, onun yenileyen sözlerine ve teselli eden vaatlerine tam olarak güvenmekten geçiyor. Zafer, zaferin yolu Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak, vaatlerine güvenmek ve onunla birlikte yürümekten geçiyor. Evet. İşte o güven, yürekte esenlik sağlayan güven, değerli kardeşler, bizleri korkulardan özgür ederek ne verecek? Bize bambaşka bir bakış açısı verecek. Bambaşka bir bakış açısı. Bambaşka bir bakış açısı. Biliyor musunuz? Kuş bakışı diyoruz. Bir de kurbağa bakışı var. Kurbağa aşağıdan yukarıya baktığında otları çok kocaman görüyor. Ama kuş yukarıdan bir kuş bakışı baktığın zaman otları dümdüz görüyorsun. Değil mi? Sadece rengini görüyorsun otun. Tanrı bize kurbağa bakışı değil, kuş bakışı bakıyor. Ama ne zaman? Ona güven bağladığında. İbrahim diyor ki kutsal sözde, İbrahim Tanrı'ya tümüyle güvendi diyor. Yarım yamalak değil. Tümüyle güvendi. O zaman geçen haftaki soruyu tekrar sorayım. Rab soruyor. Bana güveniyor musun? Yüreklerimizi eğelim. Yine bir 15 saniye, 20 saniye yüreklerimizin durumuna gözden geçirelim ve Sami Almanca olaraktan toplantıyı noktalar.